Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 25 Aralık Pazartesi. Yıl 2017, ay 12, gün 359, Kasım 48.
1439 Hicri Rebiülahir 7, 1433 Rumi Aralık 12.
İsmet İnönü'nün vefatı 1973.
Günün sözü. Bir memlekette namus erbabı la akal namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleketin kurtuluş yoktur. İsmet İnönü.
Günün tarihi, 375 yıl önce bugün 25 Aralık 1642'de İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton Lincolnshire'de doğmuştu.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Happy Christmas, Coco.
Happy Christmas, Julian.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fights. A very merry Christmas and a happy new year. Let's hope.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı John ve Yoko'nun The Plastic on a Band'le ve Harlem Çocuk Korosu'yla, kilise korosu'yla beraber söyledikleri Happy Christmas, War is Over, Mutlu Noeller, Savaş Bitti adlı şarkısıyla yaptık. Bunu yaklaşık 22 seneden beri Açık Gazete'ye denk düşmediği zamanlarda da daha sonradan çalarak bu Noel kutlamasını ya da daha önceden çalarak bu şarkıyı getirdik. Bu 23. çalışımız oluyor galiba. Evet, Mutlu Noeller Yoko, Mutlu Noeller Julian diye çocuklarla da konuşuyorlar, fısıldaşıyorlar. Sonra da şarkının sözleri şöyle gidiyor: demek ki Noel bugün ve sen ne yaptın? Bir yıl daha geçti ve bir yenisi başlıyor ve böyle demek ki Noel, umarım eğlenirsin. Yakınlarınla, sevdiklerinle, yaşlılarla, gençlerle çok mutlu bir Noel, mutlu bir yeni yıl. İnşallah korkusuz geçecek yeni bir yıl olur. Ve dolayısıyla ya, zayıflar içinde, güçlüler içinde, zenginler içinde, yoksullar içinde mutlu Noeller. Yani demek ki Noel, dünya o kadar yanlış ki, o zaman peki. Mutlu Noeller, siyahlar için, beyazlar için, sarılar için ve kırmızılar için de durduralım şu kavgayı, savaşı diyor. Ve çok mutlu bir Noel, iyi bir yıl ve iyi bir Noel olsun. Hiç korkusuzca, savaş bitti eğer sen onu istersen. Savaş bitti sen istersen. Savaş şimdi biter sen onu istersen diyor. John Lennon'ın efsanevi şarkısı Yoko'yla beraber ve Harlem Çocuk Korosu'nun da olağanüstü katkılarıyla mükemmel bir şarkı. Dün gece Noel'di. 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece. Evet, bir de tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakalım. Sol Invictus için bir Roma'da Aurelianus, İmparator Aurelianus'un Roma'da adına bir Sol Invictus diye bir tapınak, heykel gibi bir şey dikilmiş. Yani yenilmeyen, fethedilemeyen güneş anlamına geliyor. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun da resmi güneşi ve tanrısı oluyor. Güneş tanrısı oluyor. Ve askerlerin de orduların koruyucusuymuş. Yenilmez ya.
Kendisi de zaten askeri imparatorlardan bir tanesi.
Evet. Aurelianus. Roma zaten bir büyük bir medeniyet olmasına karşılık tabii müthiş fetihleriyle ve kan dökücülüğüyle de az buz bir iz bırakmış değil tarihe. Bir hipotez de Noel ile ilgili olarak 25 Aralık'a getirilmesi, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan geceye getirilmesi, Sol Invictus, işte bu yenilemeyen, şey yapılamayan, fethedilemeyen güneş festivali olması ve özellikle de 18. ve 19. yüzyıllarda çok popüler olmuş. Wikipedia'dan canın çıkarttığı bilgilerden okumaya çalışıyorum. Ve şeyde mozole, M diye adlandırılan mozolede de bir şey var, fresk herhalde. Orada da bir araba sürücüsü, bazıları tarafından da İsa olarak yorumlanmış. Zaten İskenderiye rahipliği de İsa'nın gökte arabasını sürdüğünden bahseden vaazlarda vermiş. Bu böyle 336 yılında, bu 274 yılındaydı. milattan sonra Sol Invictus Roma İmparatorluğu zamanında, ama Hristiyanlıkta artık yükselişe yavaş yavaş geçerken oluyor. 336 yılında da İsa'dan sonra ilk Roma'da ilk resmi kutlaması yapılmış Noel'in. Yani kayıtlara geçen ilk kutlama bu. 336 yılında Doğu Roma İmparatorluğu'nda da Valens, İmparator Valens tarafından ölümünden sonra da bayağı şey olmuş, geçerli hale gelmiş durumda. Bir de 1758'de bugün Halley kuyruklu yıldızı, Halley ama Halley deniyor Türkçe'de, Johann Georg Palitzsch tarafından ilk defa görülmüş ve böylece Edmund Halley'in böyle bir kuyruklu yıldızın geçeceğine dair ön kestirimini doğrulamış. İlk defa oluyor geçmeden, kuyruklu yıldız geçmeden semalardan geçiyor, keşfedilebiliyor. Önceden bilim böyle bir işe de yarıyor işte. Bilim böyle bir şey zaten.
Olmadığı zaman da din ortaya çıkıyor.
Evet, soru sormaya dayalı. Ve bu Halley kuyruklu yıldızının ilk ortaya çıkışı da milattan önce, İsa'dan önce 12 yılındaymış.
Yani kaydedilmesidir muhtemelen.
Evet. Yani İsa'nın doğumundan sadece birkaç yıl önce oluyor ve bazı teologlar ve astronomlar da acaba Beytüllahim yıldızının hikayesi mi demişler buna. Beytüllahim yıldızının hikayesi var şeyde, Hristiyan dininde. Evet, biraz Noel'den de bahsederek devam edelim. Çok önemli bir dönüm noktası, bir doğum. IŞİD'den kurtarılan Musul'da da ilk Noel ayini yapılmış. BBC Türkçe'nin haberine göre Temmuz ayında geri alınmıştı. Tarihi Musul, kadim Musul kentinde ilk Noel ayini de burada düzenleniyor. St. Paul Kilisesi'ndeki törene katılanlar Irak'ta barış ve istikrarın sağlanması için dua etmişler. Kilise ve çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alınmış. IŞİD'in kontrolü altında geçen yıllar boyunca Hristiyan azınlıkların dini tören düzenlemesi neredeyse imkansızmış. Çok tehlikeli bir iş. Ölümü bile göze almak anlamına geliyor. Çünkü örgüt zaten Hristiyanları öldürmekle tehdit edip vergi vermeye, cizye mi diyelim, haraç ya da vergi almaya zorluyor. Vergi vermeye zorluyor daha doğrusu. Temmuz'da Musul'u IŞİD'in elinden almıştı. Zaten Hristiyanların çoğu Musul'u da terk etmişti. 35 bine yakın zaten topu topu da Hristiyan. Çok sayıda insan ya hayatını kaybetti ya da evlerini terk etti. Yerini, yurdunu terk edip gitti deniyor. Yani 3 yıl süren operasyonlar sonucu Irak IŞİD'den tamamen temizlenmişti ama Hristiyanlardan da maalesef tırnak içinde temizlenmiş olduğu da apaçık ortada. Bu arada Papa çok önemli bir vaaz vermiş, Papa Francesco. Pazar günü Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda Noel ayininde konuşmuş ve milyonlarca göçmen için dua edin demiş.
Evet.
Bu fevkalade önemli bir şey, çünkü günün dünyanın en önemli birkaç sorunundan biri, eğer birincisi değilse. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco dünyaya topraklarından sürülen milyonlarca göçmeni unutmamaları çağrısında bulunmuş.
Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenen Noel ayininde.
Masumların kanını dökmekten rahatsızlık duymadığını söylüyor bazı liderler demiş. Milyonlarca insanın kendi istekleri dışında topraklarından uzaklaştırıldığını, sevdiklerini arkalarında bıraktığını görüyoruz diyor. Ki bu hakikaten acayip önemli bir mesele ve daha da önemli bir şey bu şey, Bazilika'daki Noel ayındaki yaptığı konuşmada Papa Francesco şunu da söylemiş. Şu umudu beslemeliyiz demiş. Yani hiç kimsenin kendisine bir yer olmadığını düşünmemesi gerekir demiş. Bunu sağlamazsak biz yokuz demeye getiriyor. Yani herkesin bu dünyada kendisine bir yeri olduğunu düşünmesi garantisi olmalı demiş ve bu göç hadisesini de Meryem'le Joseph'in şeyi nasıl Türkçe'de nasıl Joseph?
Yusuf.
Yusuf'un, Meryem'le Yusuf'un Beytüllahim'e gidişini de milyonlarca insanın bugünkü şeyine benzetmiş, işte göçüne benzetmiş. Yani daha iyi bir hayat için, ölmemek için, hayatını koruyabilmek ya da biraz daha iyi geçimini sağlayabilmek için kendi doğup büyüdüğü toprakları ya da büyüyemediği toprakları diyelim terk ederek gitme yolunda ya da sadece hayatta kalabilmek için, yani kendisine verilen canı koruyabilmek için. Kimse demiş Papa da böylesine onlara bu yeryüzünde, bu topraklarda bir yer olmadığını düşünmemesi, düşündürtmemeliyiz demiş.
Dünyada ana vatanlarından ayrılıp başka ülkelerde yaşayan ya da yaşamak zorunda kalan 258 milyon göçmen bulunduğu bildiriliyor. Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz hafta Uluslararası Göç Günü nedeniyle yayınladığı raporda uluslararası göçmenlerin sayısının 2000 yılından bu yana %49'luk bir artışla 2017 yılına gelindiğinde 258 milyona yükseldiğinden bahsediliyordu. Bu göçmenlerin 49.8 milyonuna yani %19'una Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi yapıyormuş.
Evet, çok acayip bir durum var. Yani bir yandan işte mesela Papa Meryem'le Yusuf'un kendilerine ait bir yer olmadığı düşüncesiyle gelmişlerdi diye benzetme yapmış, paralellik çekmiş tarihi Papa. Bunu da yapabilecek en yetkili kişi zaten. Ve daha sonra da diyor ki yani Yusuf'la Meryem'in ayak izlerinin altında o kadar çok daha başka insanın, milyonların ayak izi var ki demiş. Yani bütün aileler sökülüp atılıyordu evlerinden ve milyonlarca insanın kendileri seçmediği halde topraklarından sökülüp atıldığını, sevdiklerini arkada bırakarak gitmek zorunda kaldıklarını görüyor demiş. Yani hem ekonomik bakımdan gitmek zorunda kalanları, hem savaştan kaçanları, savaş mültecilerini ve toplumun marjlarında yaşayan, kenarlarında yaşayan diğerlerini ana, yani papalığının ana konusu yaptı zaten geldiğinden beri. Yani Tanrı diyor bu hoş geldin denmeyen ziyaretçinin yanındadır. O tanınmaz genellikle, bu şehirlerimizin ve komşuluk mahallelerimizin içinde yürür, otobüslerimize biner ve kapılarımızı tıklatır demiş. Yani bu yeni tip ilişkiler kurmazsak, bu dünyada kendisine yer bulamayanlarla dokunuş yapamazsak karşılıklı, bu zor yürür demeye getiriyor Papa. Biraz böyle kötü bir çeviri yapıyorum. Ama Noel bu korkuyu bir Ali Cenaplığa çevirmek için ideal bir fırsattır demiş. Ve Noel mesajını vermiş işte, Urbi et Urbi. Şehre ve dünyaya diye San Pietro meydanında ki bazilikadan vermiş. Evet, şeyde John ve Yoko da aynı şeyi söylüyorlar ve eğer istersek savaş biter, şu anda biter, hemen biter, bitti bile diyorlar, eğer biz istersek diyorlar. Ama öyle değil. Mesela bir başka çok ürkünç haber de, şimdi madem mültecilerden bahsettik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Myanmar'ı, yani eski adıyla Burma'ya da Birmanya'yı askeri kampanyayı, harekata son vermeye, Müslüman Rohingya halkının, Arakan azınlıkların ezilmesine, yok edilmesine, atılmasına son verilmesini istemiş ve özel bir Birleşmiş Milletler temsilcisi, elçisi atanmasını istenmiş. Ama çok acayip bir şey var. Çin, Rusya ve bazı bölge ülkeleri buna karşı çıkıyorlar. Mesela Rusya'da Türkiye'nin son zamanlardaki yakın müttefiki dostu değil mi? Çin, Rusya, Kamboçya, Laos, Filipinler ve Vietnam gibi, Belarus, Beyaz Rusya, Suriye ve Zimbabwe'de karşı çıkmış. Bunları istemiyorlar. Ya, Rohingyalı insanlar gitsin diyorlar yani, anladığım kadarıyla. Oysa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir özel elçi tayin etsin. Çünkü başka türlü 650 binden fazla insan, çoğunluğu Budist olan bu ülkeden, askeri operasyonlar sonucu Rohingya eyaletine Ağustos sonunda girişilen korkunç etnik temizlik, hatta soykırım diyenler de var. Onlar birdenbire, Müslümanlar orada dünyanın lanetlileri haline geldiler. Zaten yoksullar. Hiçbir vatandaşlığı da alamıyorlar. Yani yeryüzü şeyleri, lanetlileri onlar da. Bu konuda Türkiye'den de fazla bir ses duyulmuyor anladığım kadarıyla. Başta bir tepki gösterdiler. Ve
Binali Yıldırım geçen hafta oradaydım.
Niye Bangladeş'te konuşmuyor? Geçen hafta Birleşmiş Milletler özel raportörü de Yang Hee Lee de, bir kadın bu, özel raportörüymüş Myanmar için, kovulmuş, Myanmar'dan çıkartmışlar. Hı. Sebep filan gerekçe göstermeden ve her türlü işbirliğini de reddetmiş. Aung San Suu Kyi de Nobel Barış Ödülünü hak ettiğini gösteriyor. Evet. De facto, fiili lider dedikleri. Evet, durum bu. Yeni raporlarda ayrıca küresel iklim değişikliğine bağlı olarak küresel ısınmaya ve sular, seller, suların yükselmesi filan açısından Avrupa kapılarında 1 milyona yakın göçmenin de birikeceği yolunda yeni kesin bir tahminde bulundu. Uzun vadede tabii, ama bu korkunç rakamlar da ortaya çıkıyor. Yani göçmenlik sorununun ötesinde bir şey düşünmek mümkün değil. Şimdi bu özetlerden sonra şeyi de söyleyelim. Öncelikle çok büyük iklim problemleri de yaşanıyor. Kaliforniya'daki Thomas yangını eyaletin en büyük yangını haline gelmiş. %60-65'i ancak kontrol altına alınabilmiş, ama şimdiden daha 110 bin hektardan fazla yanmış durumda bölge. Hem 110 bin küsur 641 hektar ve bu rekoru kırmışlar. Bu da daha Los Angeles Times'ın cuma akşamı haberi. Daha da artmakta devam edecek tabii. Ve bunun ileride de daha büyük şeylere yol açacağı. Yani Kaliforniya uzak bize, dünyanın öbür ucunda diye bakmamak lazım kesinlikle. Korkunç bir durum var orada. Gerçekten korkunç. Ve söndürülmesi de cumadan itibaren yazıldığına göre haberde ocağın ortasını bulabilecekmiş. Ocağın ortasını, ve daha henüz Donald Trump herhangi bir şey olağanüstü hal falan ilan etmedi. İnanılmaz bir şey yani. Bu yani meteorolog Eric Holthouse da bir nesilde bir kere görülebilecek korkunç bir şey demiş. Bill McKibben da, çevreci ve yazar dostumuz da, Açık Radyo'nun çok yakın işbirliği yaptığı önemli 350 kurucularından Bill McKibben da, bir şeye dikkat çekiyorum demiş. Aralık'ta çıktı. Geleneksel olarak yangın mevsiminin bitmesinden aylar sonra tarihin en büyük yangını çıkıyor. Bunun üzerinde de düşünmesi gerekiyor deniyor. Yani çok büyük problem var. Zaten Avrupa'da da, yani bir yeni çıkan habere göre, Türkiye'de de olduğu gibi çok büyük çapta bir ardından yangınlar çıkıyor ve çeşitli sebeplerle, hayvancılıktan soya, palmiye, palm yağı için, kereste için, kauçuk için yeni bir rapor çıktı. Global Forest Watch'dan, yani Dünya Orman Gözleminden yeni veriler. bütün dünyada orman yangınlarının ve kesmelerinin yükselmekte olduğunu, bütün devletlerin verdiği taahhütlerin yalan olduğunu ortaya koyuyor. Ve sadece 2015 ile 2016 arasında 500 bin kilometre kareye yakın bir yer gitmiş. 494 bin kilometre karelik yer. Bu da İspanya'nın bütününe tekabül ediyor. İngiltere'nin 4 katı, Türkiye'nin de 3'te 2 kadar bir şey olarak ortaya çıkıyor. Yani durum berbat. Zaten Filipinler'de de şu anda büyük bir tayfun var. Tembin deniyor. Adına yerli adı farklı. O da 200'den fazla insanın, hatta 300 toplamda kayıplarla beraber 340'a yakın insanın ölü ve kayıp olduğunu gösteriyor. Felaket bir durumda orada var Filipinler'de. 20 milyon kişiye ev sahipliği yapan Mindanao adasını vurmuş durumda. Bu da böyle. Marmara Denizi'nin de canlılarının karaya vurduğunu da belirtelim iklimden bahsetmişken. Kalkan vatoz ve kalamar gibi canlılar Maltepe sahilinde onları şaşkınlıkla izleyen, fotoğraflayan insanların gözleri önünde çok sayıda böyle hayvan kıyıya vurmuş. Bazıları hareketsiz, bazıları da çok çok ağır hareket ediyorlarmış. Balıkları toplayanları da uyarmış bilim insanları, toksik bir türden kaynaklı olabilir, neden olduğu belli değil demişler. Yani durum bu şekilde. Eskişehir'e de termik santral yapılıyor biliyorsunuz. 450 futbol sahası büyüklüğünde kül depolanacakmış. En az tesisin de büyüklüğü zaten devasa, onun 3 katı olacak. Böyle bir şey. Yılda 6 milyondan fazla ton kömür yakılacak ve 8 milyar kilovat saat elektrik üretilecekmiş, ama böyle durum. İşte bu. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da yeni çıkan kanun hükmündeki kararnamelerin Türkiye'de çok önemli bir yayın rejim değişikliğine doğru gittiği, fevkalade karanlık, kasvetli günler gelmekte olduğunu da ortaya koyacak. Tek tip kıyafet getiriliyor. Aynı zamanda birçok insana cezasızlık getiriliyor. Katillerin ve haydutların ceza görmemesini sağlayacak şeyler geliyor. Hukukçuların son derece büyük endişe içinde olduğunu söyleyelim. Böyle de bir durumdan bahsedeceğiz. İki yeni kanun hükmündeki kararnameyle 2756 kişinin ihraç edildiği, 17 vakıf ve derneğin kapatıldığını da bunlara ilave edelim. İkisi gazete bunların, resmi gazetede. 105 akademisyenin ihraç edildiğini, ayrıca onların arasında barış için deklarasyon yayınlayanların da bulunduğunu da söyleyelim. Ve hayatını kaybeden asker yakınlarına zorunlu askerliğin kaldırılmasını da getiriyor. Ve çok büyük bir tehlikenin geldiği, çok büyük de tepkiler geldiğini de belirtelim. Hem hukukçulardan hem şeyden, HDP'den, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan, kefeni giyeriz, bunu yeni tipi giymeyiz diye büyük bir tehlikenin baş gösterdiğini ve faşizmin artık ayak seslerinin çok yakından duyulduğunu gösteren çok sayıda tepki, yorum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de var, ama Bozdağ hükümet sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da bir aya yürürlükte milletin talebi olduğunu söylemiş bunu. Tipik bir açıklamayla. Ayrıca çok önemli bir hukuki açıklama var. 121. maddesi yeni kanun hükmündeki kararnamenin 121. maddesi genel af niteliğindedir diyor. Bu da yapılamaz, korsan bir aftır diyor. Koç Üniversitesi'nden Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Murat Önok da bunu söylüyor. OHAL kapsamında Bu ancak bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5/3'lük çoğunluğuyla kabul edilebilir. Yani başka türlü yapılamaz diye. Bir başka hukukçu da Aslı Kazan da sadece 15 Temmuz gecesi için getirilen cezasızlık sürekli hale getirildi diyor. Evet, barış bildirisi imzacısının sayısı da ihraç edilen. Bu şekilde 378'e çıkmış oluyor. Bir de son olarak şeyi de söyleyip araya girelim. Türkiye'deki gazeteciler hapisteki meslektaşları için dün bütünüyle sokaktaydılar ve bugün 4 Cumhuriyet yazar ve yöneticisinin gazetenin bugün ve yarınki duruşmaların ardından özgürlükleriyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konuşuluyor. Ve biz bunu istiyoruz diye de manşetler var. Bunları konuşacağız.
Açık Gazete.
I try to play my music, they say my music's too loud. I try talking.
Fight the Power. Birinci ve ikinci bölümleri bir arada çaldık. The Isley Brothers'ın ünlü, çok efsanevi olmuş bir grubun efsanevi olmuş şarkılarından bir tanesini çaldık. O Kelly Isley Jr. grubun kurucularından, 80. yaş gününde kutluyoruz onu da, doğum gününü kutluyoruz ya, yıl dönümünü, ama kendisi 1986'da genç yaşında hayata veda etmişti. Efsanevi aile grubu The Isley Brothers'ın kurucu elemanlarından bir tanesi. Çok onun başka şarkılarını da belki fırsat buldukça çalmaya çalışırız, sizinle paylaşmaya. Mesela Shout gibi çok önemli şarkıları da var, bir sürü. O 80 yaşında o göremedi ama biz onu kutluyoruz. Bu arada ben de bir de bu dönemde çok da fazla sık olmayan iyi haberlerden birini vereyim. Geçen cuma günü hafta sonuna girerken Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Açık Radyo'da, hem Açık Radyo'nun kendisine hem de yayınlanan Açık Yeşil programını çevreye duyarlı doğal ve kültürel peyzaj elemanlarının korunumu ve geliştirilmesi sebebiyle yürüttüğü çalışmalar nedeniyle iletişim ödülüne layık gördü. Ödülü de Açık Radyo adına programcımız Ali Bilge aldı Ankara'da. Biz de çok bu 54. ödül oluyor Açık Radyo'nun. Ama çok görünebilirse de, hatta haftada yılda 2,5'a varıyor sayı, ama kanıksamak şöyle dursun, aldığımız ödüllerin her yenisinin bizi biraz daha heyecanlandırdığını da söyleyebiliyoruz. Özellikle de ödüle gerekçe olarak gösterilen iki cümle ve orada özenle seçilip kullanılan iki kavram bizi çok mutlu etti. Çevreye duyarlı, duyarlı kelimesi, bir de doğal ve kültürel peyzaj. Yani kültür peyzajını da bir şekilde kendimizde minik katkılarımızla ufak değişiklikler iyiye doğru yapmaya çalıştığımızı söylüyoruz. Yani özellikle de dünyanın dört bir yanında kadim yerli kültürlerinde hikaye anlatıcılığı unvanının ayrı bir yeri var ve insana yüklediği büyük bir sorumluluk var. Biz de onu hep düşünüyoruz. Yani doğanın ve kültürel peyzaj elemanlarının korunabilmesi için, dünya manzarasının korunabilmesi için hayat ve tabiat derslerini, Ece Ayhan'dan da biraz alıntı yaparak söyleyelim, 7 kuşak öncesinden getirip 7 kuşak sonrasına aktarma yükümlülüğü ve sorumluluğu var bizde, evet. De o da iyi bir şey. Onun için de bu ödüle seviniyoruz. Evet, bu iyi haberler bu kadar ama. Ondan sonrasına şimdi dönelim ve bakalım ne oluyor. Avusturya Başbakanı Kurz da Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok demiş bu arada. Yeni genç başbakanı. Özellikle son yıllarda izlediği siyaset nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri yok demiş. Deutsche Welle Türkçe'den de bir haber, bunu da söyleyelim. Savaş bitti derken bir tonda saldırı var. Afganistan'da bir radyo kanalına saldırı olmuş.
Gor ilçesinde, daha doğrusu ilinde valinin yaptığı açıklamaya göre saldırı nedeniyle istasyondaki tüm teçhizat kullanılamaz hale gelmiş.
Bu Noel yüzünden mi acaba? Neden? Bilinmez. Çünkü hiç saldırıyı üstlenen olmamış. Mısır'da bir, hem de meşhur Giza piramidinin bulunduğu Giza kentinde maskeli kişiler silahlı saldırı düzenlemiş, 3 kişiyi öldürmüşler. Bir açıklama yapılmamış, sahiplenen de olmamış, kaçmış saldırganlar. 2015'te de bir lokantaya saldırdı, 16 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan'da da bomba imha ekibine bir bombalı saldırı olmuş. Çok tuhaf ironilerin barındığı bir yer. Burada da saldırıya üstlenen olmamış. Bunların Noel'le filan bilgisi var mıdır acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Atina'da mahkeme önünde bir bombalı saldırı olmuş. Medyaya bomba ihbarı yapılmış. Telefonla aramışlar bir gazeteyi. 35 dakika sonra bomba patlanacak diye. İhbar üzerine polis çevrede güvenlik önlemi almış. Bir güvenlik görevlisi çantadaki bombayı iki erkek bıraktı ve olay yerinden motosikletle uzaklaştığını söylediğini açıklamış. İşte böyle bir şey var. Bunu da saldırıya üstlenen olmamış. Avustralya'da da bütün kıtalarda böyle saldırılar var. Asya'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da. Avustralya'da da yayalara araçla saldırmış. Melbourne şehrinde bir cip 19 yaralı, 2 kişi de gözaltına alınmış ama olayın saldırıda terör bağlantısı yok denmiş. Durum bu. Kuzey Kore'de yeni yaptırımların savaş nedeni olduğunu söylemiş John Lennon'a inat. Trump'a ve Trump'la beraber Kuzey Kore'den de böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ülkeye yönelik aldığı yeni yaptırım kararları bir savaş sebebidir demiş. Diğer ülkelere makine, tomruk gibi ürünleri ihraç etmesi de yasaklanıyor. Yurt dışındaki bütün Kuzey Kore vatandaşları da 24 ay içinde 2 senede ülkelerine dönmek zorunda. Böylece ülkeye döviz de girmesi engelleniyor. Bu da böyle bir boğma durumu filan.
Kuzey Kore'de de muazzam bir kuraklık vardı içinde bulunduğumuz yıl içerisinde ama çok fazla biri gelmiyor artık neredeyse.
Gelmiyor.
Hiç gelmiyor.
Evet, hiç gelmiyor. Bundan sonra da zaten bir daha da gelmez. Kuzey Koreliler de geri döneceğine göre bir kısmı artık, yani büyük bir kısmı hiç haber de almayabiliriz. Artık bunu bomba falan patlarsa herhalde.
Ülke nüfusunun büyük bir bölümünün gıda güvenliği tehdidi altında olduğu söyleniyordu geçtiğimiz Temmuz ayında.
Evet. Çok İç açıcı değil durum. Erdoğan da Sudan'a bir ziyarete gitti.
Sudan
Cumhurbaşkanı, evet, ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, değil mi?
Evet.
Erdoğan artık çok fazla sayıda ülkeye seyahat etmiyor.
Kendisine aslan yavrusu hediye edilmiş.
Öyle mi?
Evet.
Çok iyi.
Kafası içerisinde ama şemsiye yok elinde.
Zaten Sudan'dan başka da bir yani Sudan tabii ilginç. Ömer Beşir orada savaş suçlusu olarak aranıyor Darfur katliamından, hatta soykırımı da deniyor ona. Etnik temizliği de aşan korkunç şeyler olmuştu Darfur'da. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de biraz takip etmeye çalışmıştık uzun yıllar önce 90'ların ortasında. Fakat İşte ancak böyle ülkelere gidilebiliyor.
Belki de.
Maalesef. Yani mesela şeyin herhangi bir seyahat etmesi imkanı yok. Ömer El-Beşir'in. Çünkü Lahey'deki savaş suçları mahkemesine sevk edilmesi mümkün olacak. Vatandaş tevkifatı denen şeyler de olabiliyor. İnsanlığa karşı suç işleyen herkesin vatandaşlar tarafından bulunduğu yerde tutuklanıp gönderilebilmesi mümkündü. Bunun bazı örneklerini eski Yugoslavya'daki korkunç şeylerde Milošević'e ve yani Karadžić'e falan yapılanları, yargılamaları gördük. Böyle bir durum var. Şimdi Erdoğan tabii son derece önemli bir açıklama yapmış. Yeni kanun hükmündeki kararnameyle yapılan tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili konuşmuş. Öyle kravatlı, öyle çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecek. Tek tip elbiseyi giyecek. O şekilde gelecek demiş.
Kimden bahsediyor? Hırsızlar, katiller, tecavüzcüler?
Hayır. Gazeteciler, siyasetçiler, hukukçular, akademisyenler, profesörler ve şeylerden. Yardımcı doçentler, yazarlar filan. Tulum giyecekler de var demiş. Bu aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Aslında bu sese bir kulak vermedir. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu demiş. Bu Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri bunu uyguluyor demiş. Dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor. Başka örnek vermemiş ama örnek verdiği Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle Kudüs'ün şeyinden dolayı, yani İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ni de oraya taşıyacağını ilk fırsatta söyleyen Trump'a karşı da dünyada yükselen tepkinin öncülerinden biriydi. Bir yandan bu haklı tepkiyi destekliyor Erdoğan, bir yandan da Guantanamo hapishanesinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya açısından yüz karası olan uygulamalarını, yani tulum giydirilip prangaya vurulan ve sorgusuz sualsiz herhangi bir iddianame dahi olmadan 10 yılı aşkın süre tutulan genç insanların bulunduğu bir yerden, başka bir ülkenin üstelik de şeyinde, Küba gibi,
evet,
kendi ilişkilerini de içe saydı. Ta sömürgecilik döneminden kalma bir kanunun uygulandığı, uluslararası bir anlaşmayı zorla uygulattığı, orada bu barındırdı. Guantanamo körfezi üstünde tutuyor bunları. Bu uygulamayı örnek olarak gösteriyor, öyle mi?
Evet.
Dünya. Bir yandan da savaş suçlusu bir adama doğru, savaş suçlusu sayılan, ya savaş suçlusu değil, soykırım suçlusu sayılan bir adama giden bir seyahatte söylüyor bunları. Çok kaygı verici, son derece kaygı verici bir durum var. Bayanların demiş giyim şekli çok daha farklı olarak değerlendirecek. Bunun çalışmasını Adalet Bakanlığı yapacak demiş. Mağdurun sesi ha. Yani iki yeni kanun hükmündeki kararname çıktı. Olağanüstü hal kapsamında 695 ve 696 sayılı iki yeni kanun, KHK. Resmi gazetede kamudan 2756, yani 3000'e yakın personel daha ihraç edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişinin ihracı ve Adalet Bakanlığı'ndan bir sürü insan, 245 kişi, 17 kurumun kapatıldığı, 105 öğretim üyesinin ve 50 üniversite personelinde ihracı var. İkisi gazete, 17 kurum. Çevre vakıfları filan da kapatılıyor bu arada. Mesela Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı, TESÇEV Kocaeli'nde. Turgutlu Eğitim Vakfı. Uluslararası Hukuk ve Adalet Vakfı Ankara'da. Ali Ağa Yakamoz Hanımlar Derneği. Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği gibi. Fatih Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. Ne diyorsun buna? 105 akademisyen çalıştıkları üniversitelerden ihraç edilmiş. 392 öğretmen öğretmenlikten ihraç edilmiş. Taşeron düzenlemesi getirilmiş. 22 subayın rütbesi alınmış. MİT'te de, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da istifa düzenlemesi. MİT fiili kadrosuna atılan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecekmiş. Bu arada da Şekerciler Camiası'na da kötü bir haber. Kanun hükmündeki kararnameyle Şeker Kurumu kapatılmış. Şeker Kurumu'na ve Şeker Kurulu'na yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yapılmış sayılmış. Bir de ASFAD diye bir şey kurulmuş. Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak, ihtiyaçlar için teklif, siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat vesaire yapmak için. Hayatını kaybeden asker yakınlarına da zorunlu askerlik kaldırılmış. Büyük istisnalar var.
Ama her şeyden önemlisi galiba iki yeni KYK ile birlikte binlerce kişinin ihraç edilmesiyle birlikte bu yeni bir kanun hükmündeki kararnameye göre terör eylemlerini bastıran kişilerin cezai sorumluluğunun ortadan kaldırılması durumu.
Evet, bu iki şeyin çok çok büyük önemi var. Bir tanesi bu tek tip elbise meselesi. Bu doğrudan doğruya yani yakın tarihi incelemiş olanlar iyi bileceklerdir. Ama Nazi Almanya'sında ve Hitler Mussolini İtalya'sında rahatlıkla görülen böyle paramiliter şeylerin kurulması, bir yandan da halk özel harekat araçları ve insanlar dolaşıyor ortalıkta ve silahlı şeyler var. Yani tek tip elbise
ve 696 sayılı KYK ile darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki, ki Anadolu Ajansı'nın verdiği haberde bunun devamı da yoktu. Yani darbe teşebbüsünle alakalı olarak görmüşlerdi bu haberi. Ama tam olarak baktığınız zaman maddeye şöyle deniyor: darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk
veriliyor. Evet, veriliyor. Çok acayip bir şey. Yani darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması gerekçesi. Yani bunun için hareket ettim diyen herkes suç işleyebilecek ve dokunulmaz olacak. Yani suçu suçtan dolayı kovuşturulamayacak, yargılanamayacak, cezalandırılamayacak. Yani bu 696 sayılı kanun hükmündeki kararname hukuk devletinin tamamen ortadan kaldırdığı rahatlıkla söylenebilecek bir şey.
Mesela şöyle bir durum söz konusu olsa, Sabri Bey gene bir gezi eylemleri gibi bir eylemde elini alsa palaya çıksa, bu sefer palanın sırtıyla değil de ön yüzüyle beraber insanlara saldırsa, orada bulunan kadınlara, erkeklere, çocuklara cezai sorumluluğu olmayacak mı? Hayır. Bu olay bir de terörle beraber ve darbe niteliğinde olduğu söylense.
Olmayacak, evet, öyle görünüyor.
Palalı sabredere gün doğuyor yani.
Bu yani hakikaten madde 37'de ne deniyordu? Yani 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü idari ve adli önlem kapsamında görev alan kişilerle OHAL kapsamında, kararnameleri kapsamında, kanun hükmünde karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz deniyordu. Şimdi bu zaten hukuka son derece istisnai şeyler getiren, yani istisna hukukunu getiren, faşist hukuku ortaya koyan bir şeydi. Ama bunun da ötesinde mesela avukat Aslı Kazan T24'te konuşmuş, İnan Ketencilerin yaptığı haberde, sadece 15 Temmuz gecesi için getirilmiş olan bu cezasızlık sürekli hale getirildi diyor avukat Aslı Kazan. Bu 24 Aralık'ta yayınlanan kanun hükmündeki kararnamelerle getirilen şeyi, daha önce sadece 15 Temmuz gecesi için getirilmiş olan cezasızlığı sürekli hale getirilmiş oluyor diyor. Yani birçok açıdan problemli olduğunu belirtmek gerekiyor. O halle doğrudan ilgisi bulunmayan düzenlemeler içeriyor bir kere. Onun için kabul edilemez diyor.
Bunlardan bir tanesi Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanların yerleşime açılması ile ilgili yasa. 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle doğrudan düzenleniyor. Meclise falan getirilmeden tek bir emirle beraber yapılmış. Artık zeytinliklerin olduğu bölgelerde, kıyı şeridi içinde dahil olmak üzere, bina ve yapılaşmanın yolu açılıyor. Kendisi de teşekkür etmiş zaten Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile Gemlik'in önü açıldı. Gemlik'in deniz manzaralı en güzel yerleri, Gemlik'in güzel insanların güvenlik konutu olacak diye bir açıklama yapmış.
Güvenlik konutu.
Güven güzel insanların güvenlik konutu olacak demiş.
Güvenlik konutu.
Evet. Deprem riski olmaktan çıkacakmış.
Evet.
Ağaçlık alanları, kıyı şeridinin imar açılması da bu şekilde gerçekleşmiş olmuş Gemlik'te. Kanun hükmünde kararnameli. İstek parça gibi.
Bu yani gerçekten yeni bir rejime geçişin haberleri var. Bunları yani HDP'li Paylan da zaten Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul Milletvekili Garo Paylan da elindeki önemli istihbaratı hükümetle paylaştığını açıklamıştı. Belki birileri yeni bir darbe girişimine zemin hazırlıyor demişti. Savcılıkta çağırmış kendisini. Yani Evrensel Gazetesi'nin bugün söylediği gibi manşetinde darbe kanun hükmündeki darbe KHK'sından KHK darbesine diyor. Ya da KHK'sinden KHK darbesine. Dönemin başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un 21 Temmuz 2016'da 1-2 KHK ve KHK ile 1,5 ayda bitirmek istediklerini söylediği o hal süreci 1,5 yılı buldu. Çıkarılan KHK ise 30. su, taşeron işçi, ihraç, tek tip kıyafet ve kurum kapatmaya kadar uzanan yeni KHK'ler meclisi de devre dışı bıraktı diyor. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Bu evet. Durumda meclisin çalıştığından falan bahsedilemez. Ve özellikle de Demirtaş'tan gelen açıklamayı da şöyle, bize Guantanamo'yu hatırlatanlara biz de Diyarbakır, Mamak, Metris, Ümraniye, Ulucanlar cezaevleri direnişlerini hatırlatırız diyor. Yani benim gibi bir yaşı biraz ilerlemiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, biraz da gazete filan okuyanlar, okumaya çalışanlar çok net olarak hatırlıyorlar. Bu tip tek tip kıyafet, bu tamamen faşizme özgü ve bir de Amerika'nın işte Guantanamo gibi yerlerde yaptığı çok özel istisnai şeyler Türkiye'de her zaman çok büyük bir itirazla karşılanmış. Hangi grup olursa olsun, hangi kesim olursa olsun. Ve yani burası ne Amerika ne de Ebu Ghraib kimse ateşle oynamasın demiş. Daha fazla avukatları aracılığıyla 4 Kasım'dan beri Edirne cezaevinde tutuklu kendisi Selahattin Demirtaş, HDP eş genel başkanı. Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız diyor. Ve tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih ederiz demiş. Büyük bir tehlike oluşturduğunu KHK'nın ya da KHK'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tanrıkulu bu Sadat gibi unsurlara güvence demiş. Yani SA mesela Sturmabteilung örgütleri gibi, paramiliter Hitler'in örgütleri gibi bu düzenlemeyle, yasayla yetkilendirilmiş güvenlik güçleri dışında Sadat gibi, Osmanlı Ocakları gibi, Halk Özel Harekat gibi bildiğimiz ya da bilmediğimiz örgütlenmiş kimi diğer unsurlara da bundan sonraki vakalar bakımından güvence verilebilmesinin yolu açılmıştır. Örneğin Gezi gibi bir olay olduğu zaman gidin bastırın diyebilir ve arkasından böyle bir yasa gelir diyor. Erdal İmrek bunu da artı gerçekte derlemiş. Son derece önemli gelişmeler var. Faşizm tek tipi sever diyorlar ve KHK ile getirilen tek tip elbise dayatmasına muazzam tepki yağıyor. İşte mesela Nesrin Naz tecavüzden, çocuk tacizinden, aklı sıra namus deyip kızını, karısını, sevgilisini katletmekten sanık olanlar havalı şekilde duruşmalara gelecek ve kravatlarından dolayı iyi hal indirimi alacaklar. Ama Murat Sabuncu, Osman Kavala'ya kravat yasak diye. Bu tepkileri de okumaya devam edeceğiz. Alacakaranlık kuşağının ta içine doğru götürülmek istenen, götürülen hatta bir Türkiye ortamından bahsediyoruz.
Açık Gazete.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın. Ömer Bey, günaydın Can, herkese.
Günaydın, merhaba.
Merhaba.
Yoğun bir alacakaranlık kuşağının içine hızla sürüklenmekte olan bir dünya ve ülkeden bahsediyoruz. Özellikle bu yeni KHK'lar, o hal biraz bahsettik ama sizinle de biraz üzerinden geçelim. Yani resmi düzen haline geldi o olağanüstü hal ve bu tamamen bir istisna hukuku, Nazi hukukuna, düşman ceza hukuku diyor mesela şeyde Ahmet İnsel diyordu. onun da ötesine giden bir durum var. Ne diyorsunuz?
Şimdi bu noktaya bir anda gelmedik. Yani biz yaptığımız programları yan yana koyduğumuzda bu seyri seferi görmek mümkün. Türkiye 2011'den itibaren demokrasisini genişletmek yerine daraltma yönünü seçti. Ne oldu? Roboski, Gezi geldi. Gezi'den sonraki konuşmalarımıza bakın. Gittikçe antidemokratik düzenlemeler artmaya başladı. Ha, bu şeye kadar geldi önce. 17-25 Aralık yolsuzluk meselesine kadar yine devam etti. Yine antidemokratikleşme ve otoriterleşme. Sonra 17-25'ten bir plato daha sıçradı. Muazzam bir yargı düzenlemelerine gidildi. Baskı rejimi artırıldı. Sonra 15 Temmuz'a kadar bölümde diyelim bunu. 15 Temmuz'dan sonra zaten Türkiye olağanüstü hal düzenlemesi ve KHK rejimine adım attı. Hani bunun da bir şeyini, göstergesini koyalım. 3 aylığına çıkıyor bu. O dönemde de OHAL deneyimleri, Türkiye'nin daha önceki OHAL deneyimlerini masaya yatırdık. OHAL ve anayasa ilişkisine baktık. OHAL düzenlemelerinin değişikliklerinin yasalarla ilişkisini ortaya koyduk. Hukukçularımız, biz gazeteciler. Ve dedik ki yani bizim OHAL dönemlerinde OHAL'le ilgili düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'ne gitmez. Onun dışındakiler Anayasa Mahkemesi'ne gider. İşte burada bir CHP'nin başvurusu oldu o halle ilgili. Ve o önemli başvuruyu Anayasa Mahkemesi daha önceki kararlarını hiç sayarak yetkisizlik kararı verdi. İşte biz ondan sonra olağanüstü devlet sistemine geçişimiz başladı. Yani şu ana kadar galiba son 28 var artı 2 yanılmıyorsam 30 tane kanun hükmü kararname çıktı.
Evet, 30.
İşte bu kanun hükmü kararnamelerin 15 Temmuz yani OHAL'e yol çıkmasının neden olan konularla ilişkisi olmayan bu son düzenlemeye kadar benim hatırladığım bazı toplantılarda aklımda kalan not 28 KHK 300'ü aşkın kanunda değişiklik yaptı. Binlerce yönetmelik tebliğ anlamında değişikliklere yol açtı. Yani nasıl hukuk sistemin düzenlenmesinde kanun, bakanlar kurulu kararı, kanunlu kararname, tebliğ, yönetmelik, tüzük neyse onlarla kullanıyorsunuz bir politik kararınızı, onlarla hayata geçirirsiniz idare hukuku. Şimdi bu kadar bir değişiklik yapılıyor ve bunlar aslında şu anki mevcut anayasaya bir daha yakın. Çünkü Anayasa Mahkemesi yetkisizlik kararı verdikten sonra artık yani rejime geçiş başlamıştı. Dolayısıyla bunu neyle pekiştirdi bu rejimin istekleri? 6 kez olağanüstü hal 16 aydır biz olağanüstü haldeyiz. 5-6'ya geliyoruz. Ocak'ta 6.sı olacak. Şimdi vurucu her KHK çıktığında olmaz denildi. Her KHK çıktığında ya bu kadarı da olmaz. Şimdi anayasaya aykırılık içeren bir düzenleme yapılıyor. Çünkü OHAL konusuyla ilgili düzenleme yapma yetkisine sahip. Onu da daha sonra kanuna bağlayabilir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne yolu açık. Özellikle yolu kapalı, diğer düzenlemeleri yolu açık. OHAL bittikten sonra bütün bunlar ortadan kalkıyor normalde. Peki siz bir iktidarsınız, 30 tane kanunlu kararname yayınlıyorsunuz. 400'e yakın, bu son çok detaylı çünkü bilmiyorum 137 madde bile var. Kaç kanuna tekabül ediyor, kaç yönergeye tekabül ediyor onu hesaplamış değilim. 300 küsür kanunda değişiklik yapıyorsunuz 16 ayda. Anayasa yerine geçiyorsunuz. Anayasa Mahkemeniz yok hükmünde bir kurum. Yetkisiz bir karar veriyor ve çok şeyde bu süreci sesini çıkartmıyor. Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Yargı'nın ipotek altında olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şimdi ve önümüzde artık bir şey var ki şaibeli bir referandum yaptık. Bu o halde referanduma gittik. O halde referanduma gidilir mi? Yani evet. Şimdi dolayısıyla burada aşama aşama geldik. Olağanüstü devlet yönetimine bir anda geçmedik. Türkiye Anayasa Mahkemesi kararından sonra, ki hatırlayın o zaman 15 Temmuz sonrası Bakanlar Kurulu bir seferlik demişti. Beşincisi bitmek üzere Ocak'ta. Ne zaman sona erecek Türkiye'de KHK'lar ve OHAL? Yani 2019 seçimlerinde rejimin, yani son referandumda zaten çatısı oluşturuldu. Ondan sonra yapılan düzenlemelere baktığınızda kanunlu kararnameler ve meclisin çıkarttığı bir takım uyum yasaları adı altındaki 2019'un bağlayan düzenlemelere baktığınızda zaten yani en son adı konulacak 2019 düzenlemeleriyle. Peki yani bu nedir? Bu parlamenter sistemin artık yabancı kalmaktır. Türkiye'de zayıflamış, bitmek üzere olan bir parlamenter durumla karşı karşıyayız. Bakın her şey artık Bakanlar Kurulu'nun başbakanın elinden de Cumhurbaşkanı'nın şeyine geçiş yaşanıyor. Yani artık öyle düzenlemeler yapmışlar ki, yani bu düzenlemeler içerisinde ekonomiyle ilgili hususlar var. İşte paramiliter güçlerin affına ilişkin hususlar var. Ayrıca muhalefeti sindirmek için en önemli şeylerden biri bu tek tip meselesi var. Yani sürekli Türkiye'nin sorunlarına benzin dökerek yaklaşma bir yaklaşım sergileniyor.
Evet, biraz önce konuşuyorduk Ali Bey, Can söyledi. Yani zeytinliklerin imara açılması da bu şeyin içinde, kanun hükmündeki karar. Gemlik'te bayram varmış, Gemlik yönetiminde.
Çünkü zeytin bölgelerinde yapılaşma olacak.
Evet. Mi? Yani bu da aynı kanun, yani tek tip kıyafetle ya da işte şeylerin, darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması gerekçesiyle hareket eden sivillere dokunulmazlık getirilmesi ve işte cezasızlığın sürekli hale getirilmesiyle zeytinlikler de aynı torbanın içinde, barış bildirisi imzacılarının atılması da aynı şekilde. Yani muazzam kapsamlı bir paramiliter örgütlenmelerde, biraz önce söylediğiniz gibi SA, Sturmabteilung, SS gibi şeyleri, örgütlenmeleri de içeren.
SA önceydi değil mi?
SA, evet. Sturmabteilung.
Röhm,
evet. Ernst Röhm'ün kurduğu, evet. Yani bunların hepsi bir arada getiriliyor ve meclisin artık fiilen lav edilmiş olduğu gözüküyor. Çok kaygı verici bir durumda. Büyük bir tehlike olduğu konusunda da çok sayıda şey var. Yani Sezgin Tanrıkulu mesela, aynı zamanda hukukçu olan kendisi, suçun suç olmaktan çıkarılamayacağını belirtiyor. Düzenleme anayasaya aykırı demiş. Yasayla yetkilendirilmiş güvenlik güçleri dışındaki paramiliter örgütlenmelere güvence sağlayabilecektir. Gezi gibi bir süreç yeniden yaşanması durumunda da bu düzenlemeden güç alan kesimler harekete geçebilir. Anayasaya da aykırıdır demiş. Bir suç suç olmaktan çıkarılamaz. Resmi görevlilerin dışında bir ceza muafiyeti, dokunulmazlığı sağlamak, darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgisi olmayan gerçekleşmiş suçların da bir cezasızlıkla sonuçlanması sonucunu doğurur. Dolayısıyla ceza hukukuna da aykırı, anayasaya da aykırı demiş ve Sadat gibi unsurlara da, Sadat Osmanlı Ocakları gibi ya da halk özel harekat gibi bildiğimiz ya da bilmediğimiz unsurlara da bundan sonraki vakalar bakımından güvence verilmesinin yolu açılmıştır diyor. İç hukuk yolu da kalmamıştır diyor, sizin de bahsettiğiniz Anayasa Mahkemesi'nin bu tür bir KHK'yı incelemekten kaçındığını etmiş ve darbe girişimi sırasında sivillerin eylemi nedeniyle bir vesileyle mağduriyet yaşamış olanlar ve yaşayanlar bakımından herhangi bir iç hukuk yolu kalmamıştır. Doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yolu da açılmıştır diyor. Çok kaygı verici bir genel durum var yani.
Şimdi tarihimizde bazı şeyler vardır, hatırlarsınız. 70'li yıllarda Süleyman Demirel'e bana milliyetçiler adam öldürtüyor dedirtemezsiniz.
Evet, gayet iyi hatırlıyorum ben.
Yani. Ve paramiliter güçler bu emperyalizmin en şey çağında Türkiye'de sola karşı kullanmıştır. Ülkücü faşist katiller istihbarat teşkilatlarınca değerlendirilmiş, kullanılmış ve kullanılmıştır. Ama hiçbir zaman onlara böyle bir görünürde yazılı bir af çıkmamıştır yani. Bunlar hep gizli yapılmıştır yani. İşte şeyin yetkisinde kalmıştır. Eğilimini belli etmiştir iktidarlar ama işte bir hafta önce Cem küçük hedef gösterdi. İşte höfler konuşulmaya başlandı. Almanya ocakları, Türkiye'de zaten son yıllarda biz görüyoruz bu gelişmeleri. Bu paramiliter örgütlenme işte hatta bu Sadat meselesini de yıllar önce bu programda gündeme getirmiştik. Daha hiçbir yerde çıkmamıştı o sırada. İlginç gelmişti. Bir generalin sitesiydi orası. Onu paylaşmıştım. Daha sonra iş çok uç noktalara doğru geldi. Şimdi mesele yani o kadar detaylı bir düzenlemeyle Türkiye toplumu ve yeni biz değil yani aşama aşama kerte kerte geldik olağanüstü rejime, devlet sistemine. Bugün artık Türkiye'de 82 Anayasası'nın karşılık gelen bir rejim ve devlet yönetimi söz konusu değil. Bir anda işte 90 yılın birikimi olan kamu kuruluşları oradan oraya savruluyor. Vakıflar Bankası düzenlemesi var bu şeyin içerisinde. Varlık fonunun bir senedir var varlık fonu. Geçenlerde de Mehmet Şimşek'e verilen bir soru önergesinin hala bazen soru önergeleri yanıtlanıyor. Yani onlar küçük sevinçler. Ondan sonra anladık ki daha bir faaliyeti yok.
Yokmuş, İster evet. Yapıyor şu anda. Muazzam büyük bir bütçesi olmasına rağmen evet.
Rağmen çünkü yani kurulan sistem soru şu. Evet bir faşist devlet kuruluyor, kurgulanıyor ama bu faşist devleti kuracak olanların bu konudaki hem malzeme hem güç hem sermayesi yeterli değil aslında bir taraftan baktığımızda. Yani bu da şey ister öyle arkada kurup gibi sermayedarlar falan ister. Böyle inşaata dayanıyor. Türkiye 1 trilyon dolar 15 yılda inşaat sektöründe para harcamış. 1 trilyon dolar. Tamam mı? Bu 1 trilyon dolar yaparken inşaat sektöründe bir teknoloji artırımı, buluşu, neyse geliştirmesi sağlamadan 1 trilyon dolarını betona gömmüş.
1 trilyon dolar hangi dönemi kapsıyor? Çok yüksek bir...
2002-2017.
Yani
ben son Sosyal Bilimler Kongresi'nde bu konuda sunulan bir tebliğ dinledim. Ama şu anda tebliğ sahibi de şey aklımda değil. Akademik bir çalışma yapmış arkadaşlar. Bunu
yani Türkiye'nin yıllık gayri safi ulusal hasılasından daha yüksek bir miktar inşaatta sadece. Bütün Türkiye'den daha yüksek yani bir yıllık.
Tabii. 15 yılda inşaat
sektöründeki
şey.
Evet.
Ya zaten belli olmuyor mu? Evet, adalardan oluyor. İstanbul'u göremiyorsunuz.
Evet.
Yani şimdi mesela artık bu rejimle ilgili yani aşama aşama dediğim gibi olağanüstü hal olmadan önce bile başlayan antidemokratik gelişmeler ne safhasına kadar geldi? O harp okulu öğrencisinin boğazını kesen adamın affına kadar geldi. Hatırlayın o sahneleri.
Evet.
15 Temmuz günü. O anne baba zaten ortalıkta yok yani. Benim bu çocuğum boğaz niye kesildi diye kadın konuşamıyorum bile diyordu en son gördüğüm şeyde. Dolayısıyla gelinen nokta vahim ötesi bir noktada duruyoruz. Mesele bundan önce sorduğumuz sorulardı. Ne yapmalı, nasıl yapmalı? CHP'nin adalet mitinginin adalet yürüyüşüne itiraz etmiştim şöyle. Bu OHAL'e karşı mücadele OHAL kaldırılsın olması lazım. Çünkü OHAL var olduğu için adalet olmuyor. Siyaset iyi bir analizi gerektirir. Şimdi OHAL mağdurları 150 bin kişi ve bunların değişik yelpazelerde insanlar. OHAL mağdurlarıyla muhalefetin bir teması bile yok. Türkiye'de OHAL mağdurlarını illerde toplayamamışsınız bile. OHAL nedeniyle intihar sayısı 50'ye ulaşmış, bu resmi rakam. Daha derin şeyleri var. Bu kadar büyük bir yarayı için ne gerekir siyasal mücadelede, toplumsal mücadeleler tarihine baktığımızda? Öncelikle ittifaklar gerekir. Nedir? OHAL'e karşı ittifak kurarsınız. Bugün geçmişte MHS OHAL'e de düzenlemelerine karşıydı bugün yanında. Bu mücadele, yani demokrasi mücadelesinde şu anda birinci şey OHAL'in kaldırılmasıdır. OHAL ile seçimlere gitmemektir. OHAL düzenlemeleriyle alt üst olmuş yapıyı sonradan yeniden inşasına ilişkin bir kontrat sunulmalıdır. Siyaset böyle çalışmalıdır. Evet, sonra ikinci aşamasında seçim güvenliği ittifakı gelir bununla birlikte. Sonra seçim ittifakı gelir. Şimdi Türkiye'de eğer bu yol karanlık süreçten, vahim ötesi süreçten çıkmak istiyorsak öncelikleri ortaya koyarak kitlelere dayanan ve parlamentoyu güçlendiren siyasi ittifaklara, toplumsal ittifaklara ihtiyaç var. Yoksa bu 38 kararname 40-50'yi bulur yani önümüzdeki dönemde ve OHAL düzenlemesiyle şunu görüyoruz. İktidar 30 tane kararname çıkarıyor. Bu 30 tane kararname aslında anayasaya da OHAL için verilen iktidar haklarının ötesinde. Dolayısıyla bir anayasal süreç çiğnenmiş oluyor. Siz geriye Ocak'ta OHAL kalktı. Ne olacak? Bütün düzenleme için iktidar davaları açılmaya başlayacak. İzin verir mi?
Evet, yani şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan da bu konuda konuşmuş. Biyanetten görüyoruz. Yani yüksek yargı darbe mahkemesine dönüştürülüyor demiş. Yani 696 sayılı yeni kanun kararnameyle Yargıtay ve Danıştay'da yeni düzenlemelerle Yargıtay'a 100, Danıştay'a da 16 yeni üye atanıyor. Hukuk ve Ceza Genel Kurulu üyeleri de sabitleniyor. Yani yürütme organı açıkça yargıyı yeniden dizayn ediyor demiş. Amaç hem Yargıtay hem de Danıştay seçimlerinde iktidar lehine oy nisabı oluşturmak, hem de Hukuk ve Ceza Genel Kurulu kararlarına etki edebilme yolunu açmaktır demiş. Bu çaba, yani yüksek yargıyı darbe mahkemesine dönüştürme çabasıdır demiş. 12 Eylül cuntasının dahi yapmadığı FETÖ icadı yöntemlerle yargı tamamen teslim alınmaktadır demiş.
Yani olağanüstü hal, savaş, işte darbe dönemlerinde anayasal bir konulmuş anayasaya. Ama bununla ilgisi yok ki 16 aydır yönetim.
Evet, yani o hal ilk defa belki bir nokta ileri götürerek daha önce söylenenleri Bülent Tezcan bir de şey demiş. OHAL halkın değil tek adam rejiminin tercihidir demiş. Derhal kaldırılmalı, olağan koşullara dönülmeli ve Türkiye hızla normalleşmelidir demiş.
Sevgili Bülent Tezcan bunu söylerken şunu da saklamalı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dokunulmazlığın kaldırılması gibi pek çok husustaki yanlışları da gözden geçirmek durumunda CHP.
Evet.
Bakın önümüzdeki günlerde bir ay sonra Türkiye'de iki partinin, ikinci iki numara ve üç numaranın kurultayı var. CHP'nin ve HDP'nin Şubat'ta. Bunu iki kurultayı da önümüzdeki dönemde karanlıktan aydınlığa, o halden demokrasiye geçiş için adım kurultayları olarak bakmalılar. O İstanbul'da belediye başkanları, delege şeylerin ötesine çıkılmalı. Yoksa parlamenter rejim zaten üstüne Fatiha okunmuş durumda. Ama henüz belli, az da olsa bazı alanlar var. Dolayısıyla bunu böyle değerlendirmeleri gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu konudaki tavrını, yani unutmayalım, ilk OHAL'e yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi 135 milletvekili var, 71'i evet oyu verdi.
Evet.
Yani onun için, ama tek çoğumuz için, hani deyimlerindeyse, yandı gülüm keten elba, bundan sonra nasıl dönüşler ve dönüş yolları vardır, o sosyal bilimciler, gazeteciler için içinde bulunduğumuz durum, tehlikeli durum, işte tek tipler, yani yaşanan pek çok şey. 12 Eylül'ü ben yaşadım. 12 Eylül'de evet, Anayasa Mahkemesi süs biberi gibi durdu. Maaşlarını aldılar. Bütün görevi konsey yaptı. Ama Yargıtay, Danıştay çalıştı. Sıkı yönetim mahkemelerinde bile itiraz eden hakimler ve savcılar vardı. Ve şunu söylemek lazım, 12 Eylül ile ilgili özellikle sıkı yönetim süreci işte belirli merkezlerde belli bir süre sonra doğuda ve güneydoğuda daha da devam etti, ama merkezlerde belli bir süre sonra şeye geçildi, yani 3 sene sonra seçim oldu. Şurada bu şekilde, tamam konseyin şeyi altında şuydu buydu, ama yüksek yargıda özellikle Danıştay, Yargıtay çalıştı bir şekilde. Böyle bir düzenleme, tümüyle masif bir yapı kurma şeyinde bulunmadılar. Anayasa Mahkemesi evet işlevsiz kaldı 83 seçimlerine kadar. Ondan sonra tekrar şeyine döndü. Konsey şeyi bittikten sonra. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemle ilişkin, yani bu 30 kararnameyle alt üst oldu. Yani ne demek 300 küsür kanunda meclisten geçmeden değişiklik yapıyorsunuz.
Evet, yani meclis fiilen artık
yok.
Yok yani, yok parlamento yani. Diye bir şey yok. Parlamenter rejim sona ermiş gibi görünüyor fiilen, de facto olarak. Ama bu durumda çalışmaya nasıl devam ediyorlar, o da ayrı bir soru. Ben bir de çok işin ekonomi politiğine de bir minicik gönderme yapıp bir soru sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de de çeşitli arkadaşlarımızın ve kaynakların bize belirttiğine göre çok yüksek sayıda hükümlü ve tutuklu var. Yani mahpus sayısı açısından Türkiye önde gelen ülkelerden biri. Şimdi bu tek tip kıyafet gelmesiyle, uygulanmasıyla birlikte yani yüz binlerce kişiye özel kıyafet yapılmış olacak. Bunu kim, hangi şirket, hangi paralara yapıyor olacak, onu da ayrıca bakmak lazım herhalde.
Kesinlikle. Bu benim aklımda. Çünkü bana şeyi çağrıştırdı. SS'lerin ve Nazi urbaları var. Yani değişik şeylerde, işte görev alanları içerisinde. Bu konuda Nazi tarihine baktığımızda, o zaman bütün bu urbaların dizaynını ve dikimini bütün dünyada şey yapan galiba Hugo Boss olması lazım. Dizayn etmiş.
Meşhur modacı Hugo Boss mu?
Evet.
Öyle mi? Ha,
bir evet. Atölyeden bu endüstriye ulaşmış. Yanlış hatırlamıyorsam bu konuda bir şey okumuştum. Etrafta çok şeyler var.
Yani büyük meblağlardan bahsediyor olabiliriz.
Evet, ama bunu bakın, benim duyduğum kadarıyla hapishanelerde bulunan insanların yükümlülüğü, onların şeyi devletin cebindedir, ama pek çok iş için kendileri paralarını ödeyerek yapıyorlar. Belki bu üniformaları
mahkumlara diktiriyorlardır zaten herhalde de.
Evet. Denizli'de bir yerde dikilecekmiş galiba bunlar, Denizli'de.
Muhtemelen
yaptıklarını... Ya denizdekiler şey, seçim torbaları. muhtemelen işte buralarda olacak. Bu da bir gerçekten bakılması gereken bir şey.
Yaklaşık 65 bin siyasi mahkum olduğu söyleniyor. Yani tek tip elbiseyi de ona göre hesaplarsak. Yani 65 bin kıyafet belki de iki katı da olacaktır. Tabii. Muhtemelen tek kıyafet değildir.
Dünyanın da en büyük şeyi yani moda, evet, olay, moda olaylarından, biçki dikiş olaylarından biri olsa gerek. Yani
evet.
Ne kurusuydu renk?
Badem.
Badem, badem var ya, badem diye açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Yani bu badem kurusu şey mi oluyor? Haki rengi mi oluyor?
Turuncu, Guantanamo'dan esinleniyor.
Guantanamo'dan, anladım.
Evet, evet, doğrudan
doğru. Biraz da kızıla kaçan.
Evet.
Ve hapishanenin iş yurtlarında üretileceği de söyleniyormuş aynı zamanda.
Ha, işte ben de bunu bedavaya gelecek demektir o zaman zaten.
Ama bir onları de, mahkumlara parayla satarlar, ben size söyleyeyim.
Kendi ürettikleri şeyleri mi?
Evet, satabilirler. Bir de şey var, bir de ikinci bir renkten bahsediliyordu, gri. Onlar daha da en kötü durumda olanlar, FETÖ'cülere falan da gri verilecekmiş galiba.
Vallahi
öyle yani, bizzat Cumhurbaşkanı bu renk seçimi konusunda nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama zaten zorlandım okumakta da, onun için aklımda da kalmamış.
Bugün Cumhuriyet Gazetesi davasında hapishanede bulunan dört arkadaşım ve diğer tahliye olan arkadaşların davası var bugün ve yarın.
Evet, Murat Sabuncu, Genel Yayın Yönetmeni, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebeci Emre İper. Yani 421, 360 ve 260 gündür, 263 gündür tutuklu kişiler ve basın meslek örgütlerinden de şey açıklamalar geldi. Derhal serbest bırakın diye, artık 2018 gazetecilerin tutuklanmadığı ve özgür bırakıldığı yıl olmalıdır görüşünde birleşiyorlar. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Disk Basın İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Basın Konseyi, aynı zamanda da uluslararası basın kuruluşları da önemli deklarasyonlarla buna derhal son verilmesi ve özgürlüklerin tekrar şey olması. Yani İstanbul'da yüzlerce gazeteci eylem yaptı. Türkiye'nin en büyük gazeteci, dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olduğu da söyleniyor. Ve şeyi de ekleyeyim ben, Cumhuriyet davası öncesi yapılan açıklamada da Uluslararası Basın Enstitüsü, International Press Institute, IPI, yani IPI, şey diyor, 3 IPI üyesi yargılanıyor, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık. Hem Sabuncu hem de Şık sonundan beri delil karartma riski gerekçe gösterilerek hapiste tutuluyor. Muhaliflere mesaj göndermek amaçlanıyor diyor. Bu saygın gazetecilerin ve daha onlarcasının uzadıkça uzayan tutukluluğu, hüküm giymeksizin cezalandırıldıklarına ve gerçek demokrasinin sac ayakları olan insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinden belirgin bir ayrılışa işaret ediyor demişler. Bu davanın Türkiye'de varlığını sürdüren az sayıdaki muhalif sesten biri olan Cumhuriyet'i susturmayı, siyasi iktidarın hoş karşılamadığı haber ve eleştirileri yayınlamaya cesaret eden diğerlerine bir mesaj göndermeyi amaçladığı açıktır. Bu tutum bütünüyle kabul edilemezdir ve aynı zamanda adalet ve iyi yönetim anlayışıyla insani değerlere zıttır. Baskıya bir son vermeye çağırıyoruz. Temel bir insan hakkı olan bilgi edinme ve paylaşma yönelik sistematik baskıya bir son vermeye çağırıyoruz diyorlar. Hemen salıverin diyorlar.
Biz de bütün meslektaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması temennisini dileyelim. Yani bakın, bir şey dikkatimi çekti, onu da paylaşalım, ondan sonra geçeyim. Bu kanunlu kararnamenin 696 695'ti değil mi?
95 ve 6, evet.
696'da görüyorum şu anda. Bakanlar Kurulu 20-11-2017 tarihinde kararlaştırmış. 34 gün sonra yayınlanıyor.
Öyle mi? Çok ilginç.
Ya, evet. Bu dikkatimden kaçmadı. Yani bir işin psikolojik tarafı. da var bunları ortaya koymanın. Ona dikkat çekmek istedim. Yılın son programı, yıl boyunca aydınlık bir şey çok az konuştuk, konuşamadık. Ama 2018'in biraz önce belirttiğim hususlarda Türkiye toplumunun demokrasiden yana tarafının, illüzyondan kurtulmayanları bir kenara bırakıyorum, illüzyona tabi olmayan, demokrasiden yana olan tarafların ittifak yılı olması temennisi ile kapatalım.
Evet Ali Bey, ben de şeyi de söyleyelim, biz de yeni yılda pazartesinden itibaren 3 gün boyunca geçen yılın şeylerini yayınlayacağız. Yani 2017'nin uzunca bir süreden beri hazırlanıyoruz. Geçen yılın ardından geleneksel programımıza. O yüzden zaten pazartesi, salı ve çarşamba günleri programımız olmayacak.
Size o zaman de, gelecek hafta pazartesi, ben de zaten bir 10 gün tatil zaten.
Evet, o gün tatil 1 Ocak, ama biz devamını da getirip bir yıl sonu değerlendirmesi yapacağız. Ayrıca da dünyanın önde gelen akademik radyo tarihçilerinden biri olan Matthew Lazar ve belgeselci Sharon Wood'la yaptığımız ilginç, çok derinlikli bir radyo tarihi ve radyo nedir, ne değildir, bağımsız radyo nasıl olmalıdır tartışmasını da yayınlayacağız aynı şekilde. Böyle bir yeni yılı bu şekilde değerlendirmeye çalışacağız.
Bir hatırlatma da ben yapayım. Tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu Ali Fuat Onan'ın da bir stand-up komedisi olacak bu yeni yılın ilk günlerinde. Açık Gazete içerisinde yer vermeye çalışacağımız.
Evet, yani doğa, dünyanın gidişatını doğa açısından bir stand-up şeklinde ele alan ilginç bir şey de olacak. İşte biz de bunlarla.
Bu arada cuma günü ödüllerinizi aldım.
Evet, çok onu teşekkür ederiz. Onu da duyurduk. Çok teşekkürler.
Kutlarım. Yani,
ve biz de mutlu olduk. Biz de sizi kutlarız. Ve birlikte daha nice ödüller. Bu 54.'üydü. İnşallah böyle devam ederiz. Çok teşekkürler Ali Bey.
İyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Gazete. Well, you know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Come on, baby. Come on. Say you will. Say it better, yeah. Come on now. Say that you love me. Say that you need me. Say that
my woman, I feel love. You've been so good to me. You know you make me wanna shout, lift my hands up and shout, throw my hands back and shout, kick my heels up and shout. Come on now, take it easy, take it easy, take it easy. A little bit softer now, a little bit softer now, a little bit softer now, a little bit softer now, a little bit softer now, a little bit softer now, a little bit softer now.
Shout adlı parça. Birinci ve ikinci bölümleri bir arada çaldık. Genellikle öyle yapılmıyor. Daha kısa versiyonlarına da yer veriliyor. Ama biz Isley Brothers'ın bu efsanevi parçasını da olduğu gibi yayınlamayı tercih ettik. 25 Aralık 1937'de grubun kurucu elemanlarını, aile grubu zaten, rhythm ve blues dünyasının en önemli çığır açıcı gruplarından biri sayılıyor. O'Kelly Isley Jr. Bugün doğmuştu. 80. yaş gününü kutlamaya devam etmiş olduk Açık Radyo'da. Açık Gazetesi'nde onun kendisi 31 Mart 1986'da nispeten erken yaşta hayata veda etmişti. Pek çok eserleri var. Belki biraz daha da devam edebiliriz. Şimdi Açık Radyo'da bugün Noel'le başladık. Papa'nın konuşmasından dünyada daha doğrusu önce John Lennon'ın barışı sen istersen elde edebilirsin hemen dediği Harlem Çocuk Korosu'yla, arkasından da dünyadaki çeşitli saldırı haberlerine yer verdikten sonra Türkiye'deki Papa'nın olağanüstü şeyini de mültecileri korumaya yönelik fevkalade demecin San Pietro Meydanı'ndan yaptığı, şimdi de şeyden bahsediyoruz. Kanun hükmündeki kararnameler, iki yeni kanun hükmündeki kararnameyle neler olup bittiğini, özellikle bu linç kararnamesi diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi mesela bunu, yeni kanun hükmündeki kararnamelerle 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkan herkese doğrudan af getirildiği gibi, terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması, tırnak içinde ifadeleriyle muhalefetin her türlü direnişine saldırı artık meşrulaştırılmış oluyor. Onun içinde iktidarın terörist dediği herkese şiddet uygulanması özendiriliyor demiş üst başlığında manşet haberinin. Ve linç kararnamesi yazısında da diyor ki en son 12 Eylül askeri diktatörlüğü döneminde uygulanan cezaevlerindeki tek tip kıyafet uygulaması da yeniden hayata geçiriliyor ki muazzam sayıda tepkiye ve şeye yol açmıştı. FETÖ'den yargılananlara badem kurusu, diğer siyasi tutuklulara gri tulum giydirilecekmiş. Ha, bir de böyle bir ayrım, renk ayrımı var. Tek tip giymeyi reddedenlere de cezalar uygulanacak. Yani ceza içinde cezalar getirilecekmiş. Şimdi bu konuda önemli tepkiler de var. Dört bir tarafından Türkiye'nin hem hukukçular, hem akademisyenler, hem gazeteciler, yazarlar, hem de sıradan vatandaşların, bu konuyla ilgilenenlerin. İşte Serdar Başçetin'in tek tip elbiseye bugün ses çıkartmayanlar yarın onun içinde bulacaklar kendini. Hepimiz potansiyel adayız o kıyafetin içine girmek için demiş. Sezgin Tanrıkulu'nun tek tip elbise giyme zorunluluğu dayatması insan onuruna aykırıdır, insanlık dışı muameledir, işkencedir tepkisi var. Uğur Poyraz'ın buna göre Ahmet Şık, Enis Berberoğlu duruşmaya tek tip tulumla gelecek ama çocuk tecavüzcüleri, kadın katilleri takım elbise veya istediğini giyecek diye demeci var. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yeni kanun hükmünde kararname ile tek tip elbise zorunluluğu getirilmiş. Dün Kürt'e, solcuya yapıldığında da karşıydım. Bugün KHK'lıya yapıldığında da karşıyım. İnsan hakları ve onuruna aykırı muamelenin kimlik ayrımı olmaz diye bir önemli tepkisi var. Nesrin Nas'ınkini okuduk. Zaten çocuk tacizinden, tecavüzden, namus deyip kızını, karısını, sevgilisini katletmekten sanık olanlar havalı gelecek. Ama Murat Sabuncu, Osman Kavala'ya kravat yasak diyordu. Hasip Kaplan kanun hükmünde kararnameye göre işkenceciler, hırsızlar, tecavüzcüler, ihaleye fesat karıştıranlar, rüşvetçiler, sahtekarlar, kaçakçılar, katiller, insanlığa karşı savaş suçları işleyenlere tek tip yok, mahkemelere kravatlı, takım elbiseli gelebilirler demiş. Meral Danış Beştaş, aynı KHK ile hem tek tip hem de taşeron düzenlemesi ve binlerce ihraç, tipik AKP zihniyeti taşeron düzenlemesiyle tepkileri dindirip o hali meşrulaştırmak, o hal sadece iktidarı devam ettirmenin aracı olarak kullanılıyor diyor. Artı Gerçek bir derleme yapmış. Robert Koptaş, tek tip faşizmdir, getirenler, savunanlar faşisttir, bu kadar diyor. Efkan Bolaç'ta sabah sabah çıkan KHK'larla badem kurusu ve gri tulumlar cezaevlerindeki yeni sorunların habercisi. 1 Ağustos genelgesi olarak bilinen genelge KHK ile hortlatıldı ve cezaevlerinde tek tip elbise dayatması hayata geçti. Faşizm tek tipi sever diyor. Eren Erdem de bugün Dikta Konseyi bir kararname daha yayınladı. Tek tip elbiseden tutun, faşist rejimlerin bütün baskı araçlarını meşrulaştıran bir KHK demiş. Şimdi bu en ilginç şeylerden bir tanesi de Demirtaş'tan geliyor ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ta 4 Kasım 2016'dan beri Edirne cezaevinde tutuklu HDP eş genel başkanı Demirtaş, KHK'da yer alan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet giydirilmesiyle açıklama yapıyor. Darbeciler diyor, tek tip kıyafet giyer mi giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz. Bize tek tip kıyafet verilmesi halinde parçalayıp çöpe atacağız diyor. Avukatları aracılığıyla yayınlanan mesaj şöyle devam ediyor. Hükümetin kesintisiz OHAL ve KHK sistemiyle faşizmi kalıcı bir hale dönüştürme girişimlerini asla kabul etmeyeceğiz. Zaten ortadan kaldırılmış olan yargı bağımsızlığı ve adli yargılanma koşulları tek tip kıyafet zorbalığıyla tam bir hukuksuzluğa dönüştürülmüştür. Tek tip kıyafet dayatması masumiyet karinesinin, eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ağır ihlalidir. Onur kırıcı bir uygulama dayatmasıdır. Darbeciler tek tip kıyafet giyer mi giymez mi umurumuzda değildir. Ancak on binlerce siyasi tutsağı darbecilerle eşitleyen bu onursuzluğu asla kabul etmeyeceğiz diyor. Düşünün ki tecavüzcüler kravat takıp duruşmaya çıkarılacak ve bundan dolayı iyi hal indirimi alacaklar. Ama ülkenin yoksul, emekçi çocuklarının onurlu on binlerce evladı, gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler tek tip kıyafete zorlanacaklar.
Biz halkımızın onurunu koruyacağız ve kesinlikle tek tip kıyafet zorbalığını kabul etmeyeceğiz. Bize Guantanamo'yu hatırlatanlara biz de Diyarbakır, Mamak, Metris, Ümraniye, Ulucanlar cezaevi direnişlerini hatırlatırız. Burası ne Amerika'dır ne de Ebu Gureyb. Kimse daha fazla ateşle oynamasın demiş. Ebu Gureyb'i de hatırlatalım. Amerikan askerleri Irak'taki, Irak'ın en büyük hapishanesinde işgalin ilk günlerinde aslında fotoğraflar da çıkartmışlardı. Hem tek tip kıyafet giydirdikleri gibi bir de soyarak, cinsel tacizlerde bulunarak, alay ederek Iraklıları direncini kırmaya çalışmışlardı. İşgal ordusunun yaptığı bir şeydi. Ebu Gureyb'i de böyle hatırlıyoruz yani. O açıdan çok büyük de bir isyan çıkmıştı Amerika'ya karşı da şeyde. Irak'ta da hala da ciddi gerilimlerin devam ettiğini buluyoruz. Ve Demirtaş mesajının devamında da şöyle diyor: faşizme boyun eğip tek tip kıyafet giymektense kefen giymeyi tercih edeceğiz. Bütün toplumu bu faşizan baskılar karşısında birlikte hareket etmeye, dik durmaya ve geleceğe sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yargıya müdahaleye derhal son verilmeli. Adil yargılanma hakkı bütün sanıklar hakkında güvence altına alınmalıdır. OHAL kaldırılmalı. Bütün OHAL kanun hükmündeki kararnameleri geri alınmalıdır. Darbeyle doğrudan ilişkisi olanlar hariç, işten atılan herkes görevine iade edilmelidir. Cezaevlerinde devam eden işkence ve onur kırıcı muamelelere son verilmeli. Sorumlular hakkında işlem yapılmalıdır. Barış için, birlikte özgür yaşam adına İmralı'daki hukuksuz tecride son verilmelidir. Tek tip kıyafet ve segbis dayatması derhal geri çevrilmelidir. Yani uzaktan şeyle, videoyla ifade vermek, almak filan. Bu talep ve beklentilerimiz doğrultusunda parlamento içindeki ve dışındaki bütün siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, sendikaları ve bir bütün olarak tüm Türkiye toplumunu bir araya gelmeye, faşizme karşı her yerde sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Bizler de rehin alınmış siyasi tutsaklar olarak elimizdeki bütün imkanlarla bu faşizan dayatmalara karşı direneceğiz. Kendimiz için değil, toplumun onuru ve aydınlık geleceği için her türlü bedeli ödemeye göze alacak, dimdik duracağız diyor. Bence bu noktada bitirebiliriz bu çağrının üzerine Selahattin Demirtaş'ın bu genel toplumu direnmeye çağıran şeyi ve bedeli ödemeye hazır olduğunu belirten ifadesinin üzerine. Daha fazla bir şey konuşmaya lüzum yok. Cumhuriyet davasını da takip edeceğiz ve içeride bulunan gazetecileri, yani gerek Selahattin Demirtaş hakkında Ahmet İnsel'in dünkü, cumartesi günkü Cumhuriyet gazetesinde çıkan yazısında Demirtaş kararı ve düşman ceza hukuku diye doğrudan doğruya ona yazılmış bir mektubu, açık mektubu, yarın Ahmet İnsel de olamıyor, onu okuyarak devam ederiz. Ayrıca Cumhuriyet davasında ve diğer Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Şık ve diğer bütün gazetecilerle ilgili, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan'la da ilgili bir genel özlediklerimiz adlı bir başlıklı bir yazısını da Aslı Aydın Taşbaş'ın, onu da yarın aynı şekilde sizinle paylaşma fırsatı bulacağımızı ümit edip bugün programa son verebiliriz. Bitirirken de tekrar Isley Brothers'da devam edelim. Gene iki bölümlü parçalarından bir tanesi Take Me to the Next Phase adını taşıyor. Yani beni bir sonraki aşamaya götür, taşı, evreye götür adını taşıyan ilginç bir parçasını daha çalarak bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın.
Günaydın.
Oh,
Açık Gazete.